Ayrım 4, sayfa 28. Herifin teki kendini acil servis koridorunun yanındaki tuvaletlere kilitlemişti. Yarım saatten beri oradaydı ve dışarı çıkmayı reddediyordu. Freire kabinin karşısında duruyordu. Yanında alet çantasıyla bekleyen bir teknisyen vardı. Yapılan birçok çağrının, uyarının ardından kapıyı açtırdı. Adam yere, lavabonun yanına oturmuş, dizlerini bitiştirmiş, başını kollarının arasına almıştı. İçerisi yarı karanlıktı ve boğucu pis bir koku vardı. ''Ben psikiyatrım'' dedi Freire kapıyı omuzuyla kapatırken. ''Yardıma ihtiyacınız var mı? Gidin.'' Matias, sidik birikintilerine dikkat ederek bir dizini yere koydu. ''Adınız ne?'' Cevap yoktu. Adamın kafası hala kollarının arasındaydı. ''Ofisime gelin'' dedi, bir elini adamın omzuna koyarak. ''Size gitmenizi söyledim.'' Adamın konuşma bozukluğu vardı. Bol tükürük salgılayarak heceleri yutarcasına konuşuyordu. Freire'nin omzuna dokunması onu şaşırtmıştı, başını kaldırdı. Karanlıkta Freire adamın biçimsiz suratını gördü. Hem çökük hem de şişti, simetrisizdi. Sanki birçok parçaya bölünmüş gibiydi. ''Ayağa kalkın!'' diye emretti. Adam boynunu uzattı. Tablo iyice belirginleşti. Buruş buruş etlerden, gergin derilerden, parlak çizgilerden oluşan tuhaf bir görüntü. Dehşetin katıksız bir örneği. ''Bana güvenebilirsiniz'' dedi Freire tiksinme duygusunu bastırmaya çalışarak. Yanıktan ziyade cüzamın tahribatına benziyordu. Dış görünümü yavaş yavaş harap eden bir hastalık. Ama Freire alacakaranlıkta gözlerini kısıp bakınca gerçeğin farklı olduğunu anladı. Bu yaralar sahteydi. Adam derisini kırışıklar, şişlikler ve çukurlar oluşturmak için zampla yapıştırmıştı. Bunu deforme bir yüze sahip olduğuna inandırmak ve daha iyi bakım görmek için yapmıştı. Münchhausen sendromu diye düşündü psikiyatr. Gelin. Adam sonunda ayağa kalktı. Freire kapıyı açtı, yeniden gün ışığına ve rahatça solunabilecek havaya kavuştu. Tuvaletlerin kapısına kadar yürüdüler. Çirkeften çıkıyordu ama kabus devam edecekti. Bir saat boyunca zamk adamla konuştu ve teşhisinin doğru olduğunu anladı. Adam hastanede yatmak ve tedavi olmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Freire yüzünü tedavi ettirmek için onu şimdilik Pellegrin Üniversite Hastanesi'ne nakledecekti. Çünkü zamk dokuları yakmaya başlamıştı. Saat 17.30. Freire yerini acil servis doktorlarına bıraktı ve kendi bölümüne döndü. Ofisinin ve danışma masasının bulunduğu konsültasyon bölümüne girdi. Etraf ıssızdı. Şahit olduğu bu yeni çılgınlığın etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya çalışarak sandviçini yedi. Fakültedeyken söylemişlerdi. Her şeye alışılıyordu. Ama bu ona göre değildi, yapamıyordu. Hatta gittikçe kötüleşiyordu. Delilik karşısındaki hassasiyeti tahriş olmuş, hatta iltihaplanmış açık bir yaraya dönüşmüştü. Saat 18. Acil servise döndü. Ortam daha sakindi. Kendi istekleriyle hastaneye yatmak üzere gelen hastalar vardı sadece. Onları biliyordu. Burada henüz 1,5 aydır çalışmasına rağmen döner kapıdaki hastaları tanıyacak kadar zamanı olmuştu. Yatan hasta tedavi görüyor, kendine yeter hale geliyor, evine dönüyor, ilaçlarını almayı bırakıyor ve hastalığı nüksediyordu. Böylece yine merhaba doktor diyorlardı. Saat 19. Birkaç saat daha katlanması gerekiyordu. Yorgunluktan göz çukurları zonkluyor, gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Amnezik adamı düşündü. Gün boyunca aklından çıkmamıştı. Bu vaka kafasını karıştırıyordu. Muayene odasına kapandı ve kapı cins meydanı karakolunun numarasını buldu. Gözaltı tutanağını hazırlayan Asayiş Şube Başkomiseri Nikolas Paylas'la konuşmak istediğini söyledi. Başkomiser bu cumartesi çalışmıyordu. Freire mevkiini kullanarak onun cep numarasını aldı. Paylas ikinci çalışta cevap verdi. Matias kendini tanıttı. ''Evet'' dedi başkomiser öfkeli bir ses tonuyla. Hafta sonu rahatsız edilmekten hoşlanmıyordu. ''Soruşturmanızda bir ilerleme var mı? Onu öğrenmek istemiştim. Şu an evimdeyim, çocuklarımla birlikte. Ama bir araştırma başlattınız. Size bazı geri dönüşler olması gerekiyor, öyle değil mi? Bu sizi neden ilgilendiriyor anlamıyorum.'' Freire sükunetini korumaya çalıştı. ''Bu hasta benim sorumluluğumda. Benim görevim onu tedavi etmek. Bu da onun kimliğini saptamam ve hafızasını kazanmana yardımcı olman gerektiği anlamına geliyor. Bu davada biz ortağız, anlıyor musunuz? Hayır. Freire konuyu değiştirdi. Bölgede hiç kayıp ihbarı yok mu? Hayır. Evsizlerle ilgilenen kuruluşlarla temasa geçtiniz mi? Evet. Bordo yakınlarındaki garları düşündünüz mü? O geceki trenlerde hiç tanık yok mu? Cevap bekliyoruz. Arama ilanı yayınladınız mı? Bedava arama hattı olan bir internet sitesi. Siz fikir bulmakta zorluk çektiğimizde sizi ararız. Matias bu alaycı cevabı duymazdan geldi ve yeniden başka konuya geçti. Peki İngiliz anahtarı ile rehberin üzerindeki kan tahlili? 0 RH pozitif, Fransa nüfusunun yarısına ait olabilir. O geceyle ilgili herhangi bir şiddet eylemi ihbarı var mı? Yok. Peki rehber? Sayfalardan birine yazılmış bir isim tespit ettiniz mi? Lanet olası bir polis gibi davranıyorsunuz. Matias dişini sıktı. Sadece bu adamın kimliğini saptamaya çalışıyorum. Bir kez daha söylüyorum, amacımız aynı. Yarın adama hipnoz uygulayacağım. Eğer en ufak bir ipucu, en ufak bir bilgi varsa onları bana aktarmanın tam sırası. Hiçbir şey yok diye homurdandı polis. Size ötmek zorunda mıyım? Görev yaptığınız karakola telefon ettim. Sanki kimse bugün bu vakayla ilgilenmiyormuş gibi bir izlenime kapıldım. Yarın görevimin başında olacağım dedi polis keyifsiz bir şekilde. Bu dosyayı önceleyeyim. İngiliz anahtarıyla rehberi ne yaptınız? Adli süreci hızlandırdık ve el koyduk. Bu ne anlama geliyor? Polis güldü. Öfkesi neşeye dönüşmüş gibiydi. Her şey kimlik tespit şubesinde. Pazartesi sonuçları alırız. Bu size uyar mı? En ufak bir bilgi benim için önemli. Size güvenebilir miyim? Tamam dedi Paylas daha uysal bir ses tonuyla. Ama bu iki taraflı olur. Şu hipnoz seansınızda her ne öğrenirseniz benimle temasa geçin. Bir an durduktan sonra ekledi. Bu sizin menfaatinize. Matias gülümsedi. Gözdağı verme dürtüsü. Bu mesleği seçme nedenlerini bulmak için her polisi psikanalize tabi tutmak gerekiyordu. Freire söz verdi ve irtibat numaralarını söyledi. Ne o polise ne de polis ona inanıyordu. Her koyun kendi basacağından asılacaktı ve en iyi olan kazanırdı. Freire acil servise döndü. 2 saat daha katlanacaktı. Ama iyi haber büyük kaostan önce gidecek olmasıydı. Cumartesi akşamının kaosu. Peş peşe birçok hastaya baktı. Antidepresanlar, kaygı gidericiler yazıp hepsini evlerine yolladı. Saat 22. Matias yerine gelen nöbetçi doktorla selamlaştı ve tekrar ofisine döndü. Sis bir gıdım bile azalmamıştı. Hatta geceyle birlikte daha da artmıştı. Freire bu sis bulutlarının tam çalışma gününü alt üst ettiğini anladı. Sanki bu pus katmanının altında hiçbir şey gerçek değildi. Önlüğünü çıkardı, eşyalarını topladı. Yağmurluğunu giydi. Gitmeden önce kovboy şapkalı adamı son bir kez ziyaret etmeye karar verdi. Adamın yattığı servise gitti. 1. kata çıktı. Koridorda hala alışılmış idrar, eter ve ilaç kokularına karışmış pis bir yemek kokusu vardı. Muşamba üzerinde gezinen keçe tabanlı ayakkabıların boğuk ışırtısı, televizyon uğultuları, bir izmarit avcısının yerinden oynattığı ayaklı küllüğün gıcırtısı görülüyordu. Aniden bir kadın Freire'nin üstüne atladı. Psikiyatr önce irkildi, sonra kadını tanıdı, Miss Tinget. Herkes onu böyle çağırıyordu. Nüfustaki gerçek ismini unutmuştu. 60 yaşındaydı. 40 yıldır buradaydı. Zararlı değildi ama fiziksel görünümü hiç de lehine değildi. Karmakarışık beyaz saçlar, ölgün ve gri yüz hatları, telaşlı, donuk, zalim, parlak göz bebekleri. Kadın trençkotun yakasına yapışmıştı. Sakin olun Miss Tinget dedi Freire, kendini kadının pençelerinden kurtararak. Yatmanız gerekiyor. Kadının dudaklarının arasından bir yaradan fışkıran kan gibi bir kahkaha yükseldi. Kahkaha öfke dolu bir hırıltıya dönüştü. Sonra da acı ve umutsuzluk ifade eden bir soluk almaya. Freire kadını sıkıca kollarından tuttu. Merhem ve kekremsi sidik kokuyordu. İlaçlarınızı aldınız mı? Günde kaç kez bu kelimeleri tekrarlıyordu? Bu artık bir soru değildi. Bir dua, bir rica, bir yakarıştı. Miss Tinget'i odasına götürmeyi başardı. Kadının ne olduğunu anlamasına fırsat vermeden kapıyı kapattı. Acil durum bildirmede kullanılan manyetik anahtarını içgüdüsel olarak elinde tuttuğunu fark etti. Ucunu bir radyatöre ve bir boruya hafifçe değdirmek yeterli oluyordu. Hasta bakıcılar hemen koşuyordu. Ürperdi ve aleti cebine attı. Kendi işiyle bir gardiyanın işi arasında ne fark vardı? Kovboyun odasına vardı. Hafifçe kapıya vurdu, cevap yoktu. Kapı kolunu çevirdi ve karanlık odaya girdi. Adam yatağına uzanmıştı, hareketsizdi ve dev gibi görünüyordu. Şapkası ve çizmeleri yatağının yanındaydı, bir evin hayvanları gibi. Freire, uyuyan devi uyandırmamak için sessiz adımlarla yaklaştı. Adım Michel diye fısıldadı adam. Sadece 1 veya 2 saat uyudum ve işte sonuç. Başını psikiyatra doğru çevirdi. Fena değil ha? Matias çantasını açtı. Not defterini ve kalemini çıkardı. Gözleri karanlığa alışıyordu. Bu senin adın mı? Hayır, soyadım. Nasıl yazılıyor? M-I-S-C-H-E-L-L. Freire not etti. Ancak fazla ikna olmamıştı. Bu çok hızlı bir keşif olmuştu. Kuskusuz deformasyona uğramış bir veriydi. Ya da kesinlikle hayal gücü. Uykunda hatırına başka bir şey geldi mi? Hayır. Rüya gördün mü? Sanırım. Ne? Hep aynı şey doktor. Beyaz köy, patlama, duvara yapışmış gölgem. Uyanıklık ile uyku arasında kararsız, yavaş ve derinden gelen bir sesle konuşuyordu. Matias durmadan yazıyordu. Rüyalarla ilgili kitaplarıma bakmalıyım. Gölgeler hakkında anlatılan efsaneleri araştırmalıyım. Gecesini nasıl geçireceğini artık biliyordu. Başını defterinden kaldırdı. Adamın solukları düzene girmişti. Yeniden uykuya dalmıştı. Freire kapıya doğru yürüdü. Her şeye rağmen cesaret verici bir belirtiydi. Yarın hipnoz seansı belki verimli olabilirdi. Yeniden koridordaydı. Çıkışa doğru yürüdü. Tavan lambaları sönmüştü. Yatma vakti gelmişti. Dışarıda sis, hayalet bir geminin büyük yelkenleri gibi palmiye ağaçlarını ve avludaki lambaları sarmıştı. Freire, vaktiyle Pont Neuf ve Reichstag'ı paketlemiş olan sanatçı Christo'yu düşündü. Aklına çok daha garip bir düşünce geldi. İhtisas hastanesi ile tüm kenti kuşatan şey, amnezik adamın puslu zihni, diğer bir deyişle belleğinin sisiydi. Bordo, bu sisle gelen yolcunun boyunduruğu altındaydı. Otoparka doğru giderken fikir değiştirdi. Ne acıkmıştı ne de eve gitmek istiyordu. Sadece elde ettiği bu bilgiyi hemen teyit etmeyi düşünüyordu. Konsültasyon bölümüne geri döndü. Ofisine kapandı ve bilgisayarının karşısında oturdu. Yağmurlu üzerindeydi. Doğrudan Fransa'daki hastanelere yatan tüm hastaların tüm tedavi kayıtlarının yer aldığı BSSP'ye Bilgi Sistemleri Sağlık Programı bağlandı. Michel yoktu. Freire bu programı hiç kullanmazdı. Belki de bazı verilerin gizliliği ile ilgili kısıtlamalar vardı. Her şeye rağmen Fransa'da özel hayata zarar verecek şeylerde zaman aşımı yoktu. Bu ilk başarısızlık ona daha fazla kurcalama isteği verdi. İngiliz anahtarlı adamı bulduklarında üzerinde kimlik belgesi yoktu. Elbiseleri yıpranmıştı. Üstelik açık havada yaşadığına dair belirtiler vardı. Meşin gibi bir ten, güneşte kavrulmuş eller. Bir evsiz miydi? Matias telefonunu aldı ve BSHM'yi, Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aradı. Orada sürekli bir nöbetçi olurdu. İsmi söyledi. Akitanya'da kayıt altındaki evsizler arasında Michel diye biri yoktu. SKYM ile Sosyal Kaynaştırma Yardım Merkezi, ardından da Acil Tıbbi Yardım Servisi ile temasa geçti. Bu kuruluşların hepsinde nöbetçi bir görevli vardı ama hiçbirinin arşivinde Michel diye birinin kaydı yoktu. Freire yeniden bilgisayara döndü. İnternete bağlandı. Akitanya ve Midi-Pyrenees bölgelerinde bu adda bir telefon abonesi yoktu. Şaşırmamıştı. Tahmin ettiği gibi yabancı soyadını kuşkusuz istem dışı olarak bozuyordu. Adamın belleğindeki kısa geri dönüşler şu an için ancak yarım yamalak olabilirdi. Matias'ın aklına başka bir fikir geldi. Polis raporuna göre kovboyun elindeki rehber 1996 yılına aitti. Yaptığı araştırmalar neticesinde internet üzerinde eski rehberleri incelemeyi sağlayan bir program bulmayı başardı. 1996 yılını seçti ve Michel adını aradı. Boşuna. Akitanya idari bölgesinin 5 ilinde o yıl içinde bu ismin esamesi bile yoktu. Daha uzaktan mı geliyordu? Freire Google'a girdi ve tek bir sözcük yazdı. Michel. Orada da fazla bir bilgiye ulaşamadı. Michel adında biri tarafından hazırlanmış X-Files dizisinin kahramanları Mulder ve Scully'nin sahnelerini içeren bir video montajının yer aldığı bir MySpace.com sayfası. Tommy Michel adlı bir kadın şarkıcıdan seçme parçalar. ABD Missouri'de ikamet eden Patricia Michel adında bir falcının sitesi. Arama motoru özellikle Michel yazımının denemesini salık veriyordu. Gece yarısı olmuş, artık gerçekten eve dönme zamanı gelmişti. Matias bilgisayarını kapadı, eşyalarını yeniden topladı. Ana kapıya doğru yaklaşırken evsizlere hizmet veren Bordo ve çevresindeki çeşitli yardım merkezlerine kovboyun fotoğrafını göstermek gerektiğini düşündü. MPM'lere, medikopsikolojik merkezler ve KZDTM'lere, kısmi zamanlı tedavi danışma merkezleri başvurabilirdi. Hepsini tanıyordu. Oralara şahsen gidecekti. Kovboyun daha önce de zihinsel rahatsızlıklardan muzdarip olduğundan emindi. Yani neredeyse emindi. Sis yüzünden arabasını ağır sürmek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 dakikada mahallesine varabildi. Cumartesi akşamlarının yemekli toplantıları yüzünden bahçeler boyunca çok sayıda araba park etmişti. Park etmesinin imkanı yoktu. Arabasını evinden 100 metre uzağa bıraktı ve yoğun beyazlığın içinde yürüdü. Her yer sisler içindeydi. Sokak lambaları havada asılı gibi duruyordu. Her şey hafif tüy gibi görünüyordu. Bu duygunun farkına vardığında yolunu kaybetmiş olduğunu anladı. Su damlacıklarıyla ışıldayan çitler boyunca yürüdü. Park etmiş arabaların yanından geçti. Körlemesini ilerliyor, her evin ismini okuyabilmek için parmak uçlarında yükseliyordu. Sonunda tanıdık harfleri uzaktan seçti. Opal. El yordamıyla bahçe kapısını açtı. 6 adım. Anahtarı çevirdi, kapıyı arkasından kapattı ve hole girdi. Rahatlamıştı. Çantasını bıraktı, yağmurluğunu girişteki karton kutulardan birinin üzerine attı ve ışığı yakmadan mutfağa gitti. Evinin standart planı, yalnızlığının standart hareketleriyle uyum içindeydi. Birkaç dakika sonra pencerenin önünde çayını demliyordu. Evinin sessizliğinde hala hastaların seslerini duyuyordu. Tüm psikiyatrlar bu duyguyu bilirdi. Buna delilerin müziği derlerdi. Bozuk konuşma biçimleri, yürürken ayaklarını sürmeleri, taşkınlıkları. Kafasının içi denizin yankısıyla uğuldayan bir kabuklu gibi bu seslerle çınlıyordu. Deliler onu asla terk etmiyordu. Veya daha doğrusu Henry A. servisini asla terk etmeyen oydu. Birden daldığı düşüncelerden sıyrıldı. Çünkü siyah 4x4 sisin içinde belirmişti. Yavaş, çok yavaş bir şekilde sokakta ilerledi ve evinin önünde durdu. Freire kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Aynı anda arabadan siyahlar giymiş iki adam indi ve pencerelerin önünde durdu. Matias yutkunmaya çalıştı. Başaramadı. Gizlenmeye çalışmayan adamlara dikkatle baktı. En az 1.80 boyundaydılar ve paltolarının altında kumaşları sokak lambalarının ışığında parlayan koyu renk takım elbiseler giymişlerdi. Beyaz gömlek ve siyah kravatları vardı. Bu adamlar titiz, gösterişli teknokratları andırıyorlardı. Ama sert ve yasa dışı bir görüntüleri de vardı. Matias donup kalmıştı. Bahçe kapısından geçmelerini ve kapıyı çalmalarını bekliyordu. Ama öyle olmadı. Hiç kımıldamıyorlardı. Gizlenmeye gerek duymadan bir sokak lambasının altında duruyorlardı. Suratları da kıyafetleriyle uyumluydu. İlk adamın geniş bir alnı ve bakalit çerçeveli gözlüğü vardı. Gümüşü saçları arkaya doğru taranmıştı. Diğerinin görünümü daha sertti. Hafifçe seyrelmiş kestane rengi saçları uzundu. Gür kaşları ve tedirgin edici bir yüz ifadesi vardı. Düzgün yüz hatları olan iki adam. İtalyan takım elbiseleri içinde son derece rahat, kırklı yaşlarda iki playboy. Bu adamlar kimdi? Ondan ne istiyorlardı? Sol gözünün arkasındaki ağrı nüksetti. Gözlerini kapattı ve göz kapaklarını hafifçe ovdu. Yeniden açtığında iki hayalet ortadan yok olmuştu. Ayrım sonu sayfa 36. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Münchhausen. Münchhausen. Mistinget. Mistinquet. Michel. Michel. Ponneuf. Ponneuf. Reichstag. Reichstag. Christo. Christo. X-Files. X-Files. Mulder. Mulder. Scully. Scully. Myspace.com. myspace.com. Tommy. Tommy. Missouri. Missouri. Patricia. Patricia. Mitchell. Mitchell. Playboy. Playboy.